Rastgele Yürüyüş'ün dört dörtlük programındayız. Dördüncü bölüme geldik şaka maka. Demek ki az mezince oluyor bagaj.
Evet, güzel.
Evet, o zaman ben rastgele kelimemi daha erken seçiyorum bir kez. Bastım. Yeterince rastgele değilmiş. Deri geldi. O yüzden bir daha bastım.
Çok ilginç.
Bir daha bastım. Site geldi. Hadi seninle ilk web sitesi deneyimlerimizi konuşalım.
Çok iyi. İlk web sitesi.
Ben başlayayım.
Yani olur lütfen ya. Ben hatırlamaya çalışacağım.
Yıl 1998. Ben o zaman 13 yaşındayım.
İlk web sitesi yaptığın deneyim.
Evet evet. Ha. Yok 98 olmayabilir o zaman. Yok. 98 olmalı ya. Çünkü domain alacak param yoktu. Daha doğrusu bir kredi kartım bile yoktu. Daha doğrusu domainin nereden alınacağını bile henüz tam yani o registration olayını kavramamış olabilirim. GeoCities vardı, hatırlar mısın? Yahoo'nun yan hizmetiydi. GeoCities.com.
Aslında günümüzdeki Wix gibi bir şeydi.
Evet evet, yani GeoCities.com/Tevfik Uyar diye bir mesela alan alabiliyordum. Ve ben böyle yazdığım zaman GeoCities.com/Tevfik Uyar benim siteme gelebiliyordum. Ben de galiba o yüzden kendi ilçemizle ilgili yani Emirdağ, Afyon Emirdağlıyım ben. Emirdağ eski fotoğraflarını tarayıp koyduğum, Emirdağ mani ve şiirlerini paylaştığım bir site yaptığım için geocities.com/emirdagli98 gibi bir şey yapmıştım. 98 olduğunu oradan çıkarıyorum yani.
Güzelmiş. İlk web sitesi. Ben anlatayım mı?
Sen anlat.
Benim hatırlamam zor biraz. 95 yılında ben bir ISP'de çalışıyordum. Alnet diye. Alemdaroğlu diyeyim. 95-96 olabilir. O şeydi çünkü yani modem aldık, internete bağlanacağız. Çünkü BBS dönemi bitmiş. Yani bitmek derken internet çıkmış. O zaman hatta 96 gibi biz ilk web tasarım şirketimizi kurduk.
Vay vay vay, biz kime ne anlatıyoruz ya? Senin yaş kaçtı bager ya?
Ben 76'lıyım abi.
Oo,
işte.
Sen benden 9 yaş büyüksün.
Ha vay, vay evet. Sen vay. Kaçtın? 85.
85 değil mi?
Ve web sitesi tasarım şirketi kurduğumuzda bayağı pahalıydı, hatırlıyorum yani mesela. Ama web sitesi mi yapıyorduk? Bir interaktif CD için işe ihaleye girmiştik. 120 bin dolardı mesela bir interaktif CD'nin fiyatı. Web sitesi de atıyorum 20-30 bin dolar gibi bir şeydi. Yani inanılmaz paralar yapılıyordu o zamanlar. Çünkü kimse bu bilgiye hakim değildi. Yani örnek vereyim, ISP'nin altyapısını kuran kişi işte bir konsolosun oğluydu falan. Çünkü kimse bilmiyordu. Çok az kişi biliyordu bu teknolojileri. Web sayfası benim şeyler aklıma geliyor. Yani ilk web sayfası dediğin zaman kendi yaptığım o HTML denemeleri bilmem nelerden ziyade şeyler geliyor. Yani bu Netscape Navigator geliyor. İşte onlarla web'e girişimiz. Yani ben ilk web'e ne zaman girdim hatırlamıyorum ama Boğaziçi Üniversitesi'nin laboratuvarlarında girdim galiba. Hmm. Yani web sayfası.
Netscape diye bir browser vardı. İnsanların bugün Netscape. Belki de daha genç yaştaki arkadaşları tanımlamak gerekirse.
Aslında Mozilla ekolü. Yani oradan geliyor diye hatırlıyorum. Netscape neydi? Firefox, Mozilla falan diye gitti.
Evet.
Ve orada şeyler vardı. Ondan öncesi de var. Yani Lynx falan var da Lynx artık kimse bilmiyordur. Yani o Lynx dediğimiz grafik tabanlı webden önceki web. Yani resim gösteremiyorsun ekranda. Resmin olduğunu gösterebiliyorsun. Resmi indirebiliyor biri. Mesela hala vardır. Mesela tab tuşuyla linkler arasında gezinebilirsin. Birçok Google gibi sitelerde çalışır. O aslında o dönemin şeyleri. Yani bir web sayfasına girerdin.
Windows 3.1 zamanında fare kullanmak o kadar da şart değildi henüz. Her şey klavyeye göre tasarlanmış.
Tabii. Klavyede yapılabilir. Yani Mac biraz daha o konularda şeydi. Öndeydi. Fare kullanımına çok önem veriyordu.
Hı hı.
Ama Windows'ta hala klavye kullanımı çok çok yüksekti yani.
Peki baktım. Şimdi buradan o zaman felsefi bir alana atlayalım.
Tamam.
Bir web, yani şimdi tabii ki web sitesi eskiden çok yeni bir kavramdı ama bugün mesela internetten bir alışveriş yapacak olsam ve bahsi geçen kurumun mesela mağazanın adını görüyor olayım ben bir alışveriş sitesinde. Hani alışveriş sitesi derken N11 hepsi burada gibi başka kuruluşların yani ürün sattı pazarları kastediyorum.
Tamam.
Ben mesela bu şirkete ait web sitesini bulamazsam, göremezsem güvenemiyorum.
Hmm.
Yani web sitesinin varlığı basit bir HTML kodu ve domain işleminden ibaret olmasına rağmen bir kimlik yansıttığı için enteresan bir biçimde insanlara bunların yeri yurdu belli. Hani yeri yurdu belli internete yorarsak. Bu enteresan geliyor bana yani.
Ama internet
yer
zaten,
yurt sahibi olmak yani.
Tabii internet zaten tanımsız alandan yani gizli mahlas dediğimiz işte arkasına saklandığımız o nickname'ler hani kod adı vesaire gibi kavramlardan tanımlı, kimin ne olduğu belli. Hatta bunun mümkünse yeterince ünlüyse işte resmen o şeydeki Instagram ve Twitter'daki tiklerin olması gibi ya da efendim HTTPS bağlantısı gibi bir sertifikasının olması gibi artık tanımlı bir alana geçti. Çünkü insanlar buradan eskiden sohbet ediyorduk yani en fazla. Tamam vardı arada işte sevgili bulup evlenenler olabiliyordu ama bu garip hikayeydi. Şimdi günümüzde sen bütün bankacılık işlemlerini, alışverişini, sağlık verilerini, podcastini, bir sürü şeyin özelini oradan yapıyorsun. O yüzden artık orası ana alana döndüğü için onun güvenliği önemli olmaya başladı. Bunun da handikapı bunun aslında devletlerin de buna girmesi, büyük kurumların girmesi vesaire interneti tanımlı bir yer haline getirdi. Ama hala o gizliliğin verdiği bazı artılar var. Onları özlemiyor değiliz. Mesela gençlerin işte Snapchat gibi şeyleri kullanması ya da işte atıyorum eskiden 4chan'da yazılan her şeyin silinmesi falan gibi. Ya bu geçicilik de güzel bir
eskiden
şey.
Eskiden IRC vardı hatırlarsın. Geçiciydi evet, yani ve öyle bir muhabbetin kalıcı olması gibi bir durum yoktu. Ya da
Tabii ama şimdi IRC'de loglar kaydedilebiliyordu server'a. Yani sen DCC chat yapmadığın sürece o karşılığı direkt iletişime geçmediğin sürece loglar kayıt altına alınabiliyordu. Ama kimse bunlarla uğraşacak durumda falan değildi. Yani ben şey hatırlıyorum ya bir tane çocuk işte şu an ünlü bir hackerdı o zaman da işte yani bir süper online'ın bir şey hacklemişti. Polis gidiyor evine falan 13 yaşında çocuk böyle. Çocuk korkuyor falan böyle. Karakola gidiyor sonra boş ver deyip salıyorlar. Yani o kadar önemli bir şey değildi yani ve hackleme yöntemini de anlatayım. Çok komiktir çünkü. Bu domain name'leri veren işte whois şey var, registerer var. Ona mail atıyor. Diyor ki superonline.com benim diyor.
Iken'e atıyor. Iken.
Evet. IP'sini değiştirir misiniz diyor. Onlar da böyle mail atıyorlar superonline'in resmi mail adresine. Yani böyle mail aldık doğru mu diye. Cevap vermiyor tabii orada. Kimse bakmıyor muhtemelen o maillere superonline'da.
Spam
zannediyor. 2 ay geçiyor, 3 ay geçiyor. Sonra çocuğa veriyorlar onu çat diye. Ve çocuk hacklemiş oluyor. Bir anda dev gibi kurumun sitesi çöküyor falan. Günümüzde de böyle alanlar var. Gri alanlar. Yani darknet'te var. Efendim bu botnetler kullanılarak yapılan işte ataklar da var ama daha zor ve daha tespit edilebilir durumda şu anda o şeyler.
Aslında yani, IPv4 değil de IPv6 protokolüne geçilirse şu an IPv4 üzerinden iletişiyoruz. Hiç kimse anonim giremeyecek.
Ha öyle
Herkesin
mi?
İzi sürülebilecek ama işte o ona geçmiyor.
Bir tane şeyden bahsedeyim orada. Şimdi güvenlikle ilgili bir kavram vardır. Bir şey güvenli olması için ne yapmamız gerekir diye bir soru vardır hacker sistemlerinde. Yani bir sistemin güvenli olduğuna nasıl emin olabiliriz? Cevap da şöyledir. Diyelim senin $100 var koruman gereken. Bunu öyle bir kasanın içine koyuyorsun ki kırmak o kasayı $120. O zaman anca güvenlidir diyor sistem. Yani
kırmanın yüzünden bedeli pahalıya gelecek. Özeti bu.
Aynen öyle. Peki. Ama şimdi pratikte bir yere geçeyim mi orada? Çok ilginç bir konu bence o. Günümüzdeki ana sistemlerin güvenliği nasıl sağlanır? Yani bir sitenin ya da bir şeyin iletişimi. Mesela cep telefonu trafiği. Yani cep telefonu standartlarını belirleyen bir kurumsun sen mesela. Bunun güvenliğini nasıl belirleyeceksin yani? Çok ilginç bazı şeyler var. Mesela fiyat performansa bakıyorlar. Yani şu kadara kırılamasın. Şu cihaz olmadan kırılamasın. Hani o cihazı takip edebilelim.
Abi risk öyle yönetilir zaten.
Tabii.
Yani savcılıkta da öyle yapıyoruz ki. Yani eğer o zaman işte herkese paraşüt verelim yolculara.
Evet aynen öyle.
Veyahut uçakların iniş hattı işte Atatürk Havalimanı'ndayken bu Bakırköy üzerinden inerler biliyorsun. O zaman hani ola ki inişte uçak düşer diye tam iniş hattındaki bütün evleri kaldıralım.
Evet.
İşte ya ona gerek yok yani. Maksimum güvenlik o kadar para harcamaya aslında bunu duyanlar şok oluyor ama riskte insan hayatı neredeyse parayla ölçülür aslında.
Evet ama o zaten şeydir modern toplum şeydir. Mesela örnek vereyim. Gelişmiş toplumlarda sen yetişkin bir bireyi öldürdüğün zaman ya da genç bireyi atıyorum kaza eseri yani araba kazası oldu ve biri öldü. İsteyerek de yapmadın ama senin de suçun var. Böyle bir durumda ödediğin bir devlete tazminat vardır bazı ülkelerde.
Tabii. Ya da onu daha somutlaştıralım. Türkiye'de de var. Birinin sakat kalmasına sebep oldu. Adamın iş gücü kaybı hesaplanıyor. Ha, bu adamın okay, yaşı evet. Bu. Çalışsaydı işte 5600 gün daha çalışacaktı. Günlük şu kadardan bu adam mühendis. 5600 mühendis adam saatiyle vesaireyle falan çarpılıp tazminat öyle belirleniyor.
Ha, çok, evet. Tabii o şeyle ilgili mesela ülkedeki insanın ne kadar değerli olduğunu da belirten bir
ya
şey.
Ya da mühendislerin ne kadar maaş aldığını.
Evet. Çünkü ben şey biliyorum mesela bazı ülkelerde bu rakamlar yüksekken bazılarına düşük ve bunun arkasında yatan argümanlar var. Ve çok şey rahatsız edici argümanlar bu arada hepsi. Uyuz olmuyor değilim bu hesapları ama şeyde yapıyorum yani tamam okey adam bir şekilde bir formül koymak zorundaysa yasa koyucu da bir formül itiraz edene kadar bir formül koyuyor aslında.
Ya şimdi kaçınılmaz dedi. Çünkü niye sayısallaştırman gerekiyor? En basiti yüzeyde arabayla taş taşımakla madenci maaşı arasındaki farklar. Yani sen aslında orada hani yerin işte 30 kilometre altına inmeyi ne kadara kabul ediyorsun? Aslında evet. Sen de kendi hayatını parayla ölçüyorsun. Mesela bunun bazı ilginç deneyleri var. Vakit olmadığı için bunları maalesef detaysız söyleyeceğim ama hani insana diyorlar ki siz ayda 5000 lira daha alsaydın ölüm riski %2 daha fazla olan bir işte çalışır mıydın? Ya tamam 1000 lirada kimse bunu kabul etmiyor ama 3000'e 5000'e 6000'e gelince insanlar kabul etmeye başlıyor. Aslında evet. Bizler de kendi hayatımızdaki yani kendi hayatımızı parayla ölçmeye meyilliyiz zaten.
Tabii şey var ya bu işte Kuzey Avrupa'daki işte ne o yengeç topluyorlar okyanusa çıkıp falan böyle iş. Onlar tabii, öyle tabii. İşler mesela. Riskli işler. Riskli işler.
Evet. Ve yüksek riskli işler. Yüksek yani bütün ya zaten niye atıyorum uyuşturucu satıcılığı ya da işte minimum illegal ticaret işte banka soygunu yani bunu burada evet. Enteresan
risk
bir olay sorunum şu
zaten.
Yüksek. Aynen öyle. Yani risk eşittir getiri her zaman. Neredeyse istisnasız yani. İnsanlar bu gibi riskleri getirisi dolayısıyla göze alıyorlar. Yani kimse bankaya girip 10 lira çalıp çıkmaz.
Yani devlet maaşları düşük kalacak diyorsun yani. Memur maaşları her zaman düşük mü
bir
kalacak
anlamda.
Diyorsun?
Yani zaten insanların memuriyet gibi rutin bir işi kabul etme sebepleri işten çıkarılma risklerinin düşük olması.
Tabii.
Orada da aslında aynı hesap var yani.
Ama işte şimdi devlet o işten çıkarılma risklerini arttırdığı için maaşları biraz arttırmak gerekiyor ya.
Evet muhtemelen.
Denge gelecektir yani.
Veya başka bir örnek daha söyleyeyim. Niye doktorluk caziptir Türkiye'de?
Niye? Bilmiyorum.
Hem getirisi yüksek hem işten atılma riski düşük.
Ha ama o doktorlar azken öyleydi. Şimdi doktorluk bölümleri artıyor özel üniversitelerden dolayı. Kalite düşüyor olabilir vesaire ama.
Bu durum
ama
biraz değişiyor doğru.
Yani. Hukukta da aynısı olmaya başladı ya işte şu
evet,
anda. Yani.
Avukat enflasyonu, doktor enflasyonu. Evet, evet. Zaten enflasyon diye adlandırmamızın sebebi de belki de biraz bu.
Evet,
evet süremizi geçtik. Güzel konuştuk. Süper. Harika oldu. Enteresan. Öncekilerden farklı bir sohbet oldu ama belki de böyle bir araya ihtiyaç vardı. Rastgele yürüyüşün daha nizami bir yürüyüşüne denk geldiniz bugün. Herkese iyi akşamlar o zaman.
İyi akşamlar.